Üçüncü dalga. Alvin Toffler. Dokuzuncu kaset, birinci yüz. Sayfa numarası 416. Getirdiği şey doğru değildir, düzendir, dolayısıyla anlamdır. Kült, üyelerine bir dünya görüşü vermekle görünüşte anlamsız olan bir dünyaya anlam getirir. Yalnız, üyelerine bir topluluk, bir yapı, bir anlam sağlarken karşılığında yüksek bir ücret alır. Üyeden kişiliğini teslim etmesi istenir. Bazıları için bu bir kurtuluş, dağılıp gitmesinin önlenmesi olabilir ancak büyük bir çoğunluğumuz bu ücreti fazla pahalı bulabilir. Üçüncü dalga uygarlığının sağlıklı ve demokratik olmasını sağlamak için yeni enerji kaynakları, yeni teknolojiler bulmak, bireylere topluluk hayatı getirmek yetmez. Yaşamlarına bir düzen, bir yapı ve anlam da getirmek zorundayız. Bu konuda da hemen çalışmaya başlamış olmak için yapabileceğimiz basit şeyler vardır. Yaşam örgütleyicileri. En basitinden neden profesyonel ya da yarı profesyonel yaşam örgütleyicileri, yaşam düzenleyicileri yaratmayız? Belki de köstebek gibi egomuza, bilinçaltımıza dalan psikoterapisten çok, az da olsa hayatınızı derleyip düzenlemekte bize yardımcı olacak insanlara ihtiyacımız vardır. Oysa bugünkü karışık durumda insanın yaşamına bir düzen, bir yapı getirmesi gittikçe daha güçleşmektedir. İkinci dalganın doğal yapılarının yıkılması ve bireyin seçebileceği yaşam tarzlarının sayısının çokluğu bu güçlüğü arttırmaktadır. Ekonomik bakımdan pek fazla bolluk içinde olmayan kimseler için bu maddi baskılar sağlam bir yapı getirmektedir. Orta sınıflara mensup olanlar ve özellikle bunların çocuklarının durumuysa tümüyle farklıdır, bu gerçeği kabul etmek zorundayız. Bugün bazı psikiyatrlar daha çok hastalarının yaşamlarını düzenlemeye çalışmaktadırlar. Hastanın yıllarca divana uzanıp kalması yerine onlara iş ya da bir kız veya erkek arkadaş bulmak, parayı iradeli kullanmak gibi konularda yardımcı olmaktadırlar. Böylesine daha çok ihtiyacımız vardır, sonra böyle bir yardıma muhtaç olduğumuz için de utanmanın anlamı yoktur. Eğitim alanında genellikle ihmal edilen konularla daha çok ilgilenmeliyiz. Devletin yapısı, amibin yapısı diye saatler harcarız. Günlük yaşamın yapısını hiç incelediğimiz olur mu? İnsan zamanını nasıl kullanmaktadır? Parayı nasıl kullanmaktadır? Gittikçe daha çok karmaşıklaşan bu toplumda yardıma ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak yerler nerelerdir? Bu karmaşık sosyal yapı içinde gençler nasılsa yollarını bulurlar diye kabul ederiz. Aslında çalışma hayatının, ticaret hayatının nasıl örgütlendiği konusunda gençlerin en ufak bir bilgisi bile yoktur. Çoğu kendi okullarının, hatta üniversitelerinin içinde yer aldığı yapıyı bile bilemez. Hele üçüncü dalganın etkisiyle bunların geçirdiği değişiklikler konusunda hiç fikirleri yoktur. Sonra kültler de dahil olmak üzere yapı sağlayan bütün toplumsal kurumlara yeni bir gözle bakmalıyız. Sağlıklı bir toplumda en gevşeğinden en sıkı bir şekilde örgütlenmişine kadar çeşitli kurumlar bulunmalıdır. Klasik okullar kadar serbest katılınan dersliklere de ihtiyacımız vardır. Bize girişi çıkışı serbest olan örgütler kadar bir manastır düzeni içinde çalışan örgütler de gereklidir. Bugün gayet net yapıları olan kültlerle yapıdan tümüyle yoksun günlük yaşam arasında büyük bir boşluk vardır. Bu ikisinin arasında yer alacak yarı kültlerin kurulmasını teşvik etmeliyiz. Bunların üyelerine baskı yapmasını, şantaja başvurmasını, şiddet kullanmasını engelleyecek önlemler almalıyız. Buraları isteyenlerin 5-6 ay için ya da 1 yıl için katılıp sonra ayrılmalarına imkan verecek ve bu ayrılmadan ötürü kınanmalarına vesile olmayacak şekilde düzenletmeliyiz. Zaman zaman katılıp ayrılmak isteyenlere bu olanak tanınmamalı mıdır? Bu yarı kültler insanın aklına sivil hayatın başıboşluğuyla askerliğin disiplini arasında yer alan bazı örgütlerin daha kurulabileceğini getirmektedir. Bu örgütler, kent yönetiminin, ulusal eğitim örgütünün, hatta özel şirketlerin ön ayak olmasıyla kurulur. Gençlerden oluşan bu kuruluşlar, sözleşmeli olarak bazı topluluk işlerini yaparlar. Bu gençlerin alacağı ücret, orduda verilene paralel olabileceği gibi, kendilerine üniversite ücreti öderken kullanabilecekleri bonolar da verilebilir. Çevre Temizliği Birliği, Sağlık Birliği, Yaşlılara Yardım Birliği gibi örgütler hem çalışanlara hem de topluma yararlı olabilirler. Ayrıca bu gruplar sağlayacakları hizmet ve bir yaşam yapısı dışında bunlarda görev alacakların yaşamına bir anlam hem de öyle uydurma siyasal veya mistik teoloji taklidi olmayan bir anlam getirebilir. Bütün bu önlemlerden başka, kişisel yaşamların anlamlarını daha geniş olan bir dünya görüşüyle bütünleştirmemiz de gerekecektir. Yalnızca topluma nasıl hizmet ettiklerinin bilincine varmak yeterli değildir. Daha büyük plandaki yerlerinin ne olduğunu da bilmek zorundadırlar. Üçüncü dalga yaklaştıkça her şeyi birbirine bağlayan ve tutarlı bir sentez haline getiren dünya görüşleri geliştirmek zorundayız. Tek bir dünya görüşü hiçbir zaman gerçeği bütünüyle kavrayamaz. Ancak çok ve geçici benzetişlerle yine eksik bile olsa dengeli bir tablo elde edebiliriz. Fakat bu, hayat anlamsızdır şeklinde yorumlanmamalıdır. Kozmik bakımdan yaşam gerçekten anlamsız bile olsa doğru dürüst toplumsal ilişkilerden yararlanarak kendimizi daha geniş bir oyunun, tarihin tutarlı akışının bir parçası olarak göz önüne getirmekle de bir anlam oluşturmak olasıdır ve genellikle de böyle yaparız. Onun için üçüncü dalga uygarlığını kurarken yalnızca yalnızlık duygusuna saldırmakla yetinmemeliyiz. Yaşama bir düzen ve amaç getirecek bir çerçeveyle işe başlamalıyız. Çünkü anlam, yapı ve topluluğun bir parçası olma duygusu yaşanabilir gibi bir geleceğin ön koşullarıdır. Bu amaca yönelik bir çalışma yapılırken bugün çok kişinin canını yakan, kişiliğe, yapıya, anlama yer vermeyen bir yaşam duygusunu geleceğin belirtisi olarak değil, şimdiki düzenin yıkılışının bir işareti olarak almanın yararı vardır. Yalnızca toplumu değiştirmek de yetmez. Günlük kararlarımız ve eylemlerimizle üçüncü dalga uygarlığını şekillendirirken, üçüncü dalga da bizi biçimlendirecektir. Kişiliğimizi tümüyle değiştirecek olan yeni bir psikosfer doğmaktadır. Şimdi işte bunu, yani yarının kişiliğini ele alacağız. 23. Bölüm. Yarınki kişiliğimiz. Yepyeni bir uygarlık günlük yaşamımızın içine girmeye başlayınca bizi de bir merak alır. Acaba çağ dışı mı kalıyoruz diye. Birçok alışkanlığımız, değerlerimiz, rutinleşmiş davranışlarımız ve tepkilerimiz tartışılması gereken konular haline alınca geçmişteki insanlar gibi kendimizi ikinci dalga uygarlığının kalıntılarından sayıyoruz. İçimizde gerçekten çağ dışı kalmış insanlar varsa, acaba yarının insanları da var mıdır? Yarının, yani gelmekte olan üçüncü dalga uygarlığının, çevremizdeki yıkıntıların, çöküntülerin ötesine doğru baksak, acaba yeni adamın gelişini göremez miyiz? Görsek bile bu ilk kez olmayacak. Avrupa Kültürü Merkezi'nin yöneticisi André Rezler, yeni bir insan tipinin nasıl olacağını önceden kestirmek için yapılmış daha eski çalışmaları anlatmıştır. Söz gelişi 18. yüzyılın sonlarına doğru Amerikan adamının, yani Amerika'da doğmuş, büyümüş ve sözde Avrupalılarda bulunan kusurlardan arındırılmış adamın nasıl olacağını kestirmek için yapılmış çalışmalar vardı. Daha sonra 20. yüzyılın ortalarına doğru yeni adamın Hitler Almanya'sında doğacağı iddia edilmişti. Hermann Rochning, "Nazizm yalnız bir din değildir, üstün insanı yaratma iradesidir," demişti. Ari ırka mensup olan bu varlık biraz köylü, biraz savaşçı ve biraz da bir tanrı olacaktı. Hitler, Rochning'e "Ben gördüm onu," demişti. Korkusuz ve gaddar, önünde ödüm patlamıştı. Yeni adam düşüncesi komünistlerin kafasına da takılmıştı. Rusya'da hala gelecek olan sosyalist insandan söz edilir. Ama geleceğin insanını kimse Troçki kadar coşkuyla anlatmamıştır. İnsan, kıyas kabul etmeyecek kadar çok daha akıllı, çok daha güçlü olacaktır. Vücudu uyumlu, hareketleri ritmli, sesi melodik olacaktır. Yaşamı dramatik bir netlik kazanacaktır. Vasat bir adam, Aristo'nun, Goethe'nin, Marx'ın düzeyinde olacaktır. Daha 10 yıl öncesine kadar Franz Fanon, daha sonra da Che Guevara, geleceğin insanını betimliyorlardı. Her biri onu kendisine göre düşünüyordu. Rezler'in iddiasına göre bütün bu yeni adam imajlarının gerisinde hep bildiğimiz ünlü soylu vahşi, hani şu uygarlıkların alıp götürdüğü bir sürü özellikleri olan mitolojik yaratık yatmaktadır. Rezler, ilkelliğin bu şekilde övülmesinin pek doğru olmayacağını, genellikle yeni bir insan vaadiyle gelen rejimlerin toplumları totalitarizme götürdüğünü iddia etmiştir. Onun için yine tutup yeni insandan söz etmek saçma olur çünkü akla hemen hep aynı tip gelir. Oysa bu denli hızla yığınsallıktan uzaklaşan bir toplumda böyle bir şey beklenemez. Buna karşılık köklü bir değişiklik geçiren maddi koşulların kişiliği, daha doğrusu kişiliğin toplumsal yanını etkilemeyeceğine inanmak da aynı şekilde saçma olur. Toplumun temel yapısını değiştirdikçe insanları da değiştiririz. Şahsen inanmıyorum ama insanın özünün değişmeyeceği fikrini benimsemiş olsak bile yine de toplum bazı özellikleri ödüllendirip bazılarını da cezalandırarak bu özelliklerin içindeki dağılışını etkileyebilir. Erich Fromm, bu kişiliğin toplumsal yanını, karakterin gruptakilerin çoğu tarafından paylaşılan yanı olarak tanımlamaktadır. Her toplumda son derece yaygın bazı özellikler vardır ve bunlar bir arada toplumsal kişiliği oluştururlar. Öbür yandan, toplumsal kişilik de insanları davranırken toplumsal örneklere uygun davranıp davranmamak konusunda iradi bir karar verme yerine bu şekilde davranmaya istekli kılmasını ve kültürün gerektirdiği şekilde davranınca da haz duymasını sağlayacak şekilde etkiler. Şu halde üçüncü dalganın yaptığı aramızda dolaşan bir ideal varlığı yaratmak değil, köklü bir değişiklik getirmek yani yeni bir insan yaratmak değil, yeni bir toplumsal kişilik getirmektedir. Bizim de şimdi yapacağımız yarının uygarlığınca en çok değer verilecek kişilik özelliklerini arayıp bulmaktır. Bu kişilik özelliklerinin ortaya çıkışı sadece dış baskıların insanları zorlamasıyla olmaz. Bunların ortaya çıkmasını sağlayan insanların içindeki isteklerle toplumun baskıları arasındaki gerilimdir. Yalnız bunlar bir kez ortaya çıkınca toplumun ekonomik ve toplumsal gelişimi üzerinde çok etkili olurlar. Söz gelişi ikinci dalga ile birlikte protestan ahlakı gelmişti. Protestan ahlakı insanların savurgan olmamasına, durmadan çalışmasına ve tatmin olmayı daha sonraya bırakmasına çok önem vermiştir. Bu özellikler enerjinin tümünün ekonomik gelişme uğruna seferber edilmesini sağlamıştır. İkinci dalga öznellik, nesnellik, bireysellik, otorite karşısında takınılacak tutum, soyut düşünme yeteneği konularında da büyük değişiklikler getirmiştir. Köylüleri sanayi işçileri arasına katmak için en azından onlara biraz okuma yazma öğretmek gerekmekteydi. Başka bir yaşam şeklinin de mümkün olduğu onların kafalarına sokulmalıydı. Bunun için de uzağa görmeleri, yakın bir geleceğin gereklerini düşünmekle yetinmemeleri zorunluydu. Haberleşme ve politika gibi hayal etme gücünün de demokratikleşmesine ihtiyaç vardı. Bu psikokültürel değişikliklerin sonucu kişilik özelliklerinin dağılımında bir değişiklik olmuştur. Yani yeni bir toplumsal kişilik ortaya çıkmıştır. İşte bugün de psikokültürel bir dalgalanmanın eşiğinde bulunuyoruz. İkinci dalganın tek düzeliğinden hızla uzaklaşmakta oluşumuz yeni ortaya çıkacak olan ruh yapısıyla ilgili bir takım genellemelerde bulunmayı güçleştirmektedir. Yine de üçüncü dalga toplumunda yer alacak psikolojik gelişmeleri etkilemesi olası bulunan güçlü değişiklikleri saptamamız mümkündür. Burada sonuç çıkaramasak bile bazı ilginç sorularla karşılaşabiliriz. Bu değişiklikler çocuk yetiştirmeyi, eğitimi, gençlik çağını, işi ve hatta kendimiz hakkındaki görüşlerimizi etkileyecektir. Geleceğin toplumsal kişiliğini değiştirmeden bütün bunları değiştirmek olanaksızdır. Yetişmede değişiklikler. Büyük bir olasılıkla yarının çocuğu, çocuğun üzerine bizimkinden daha az düşen bir toplumda yetişecektir. İleri teknoloji ülkelerinde yaşlı insanların sayısının daha çok olması, toplumun onların sorunlarıyla daha çok ilgilenmesine, buna karşılık gençlerin sorunlarına gösterilen ilginin azalmasına yol açacaktır. Sonra, kadınlar da alışveriş ekonomisine gittikçe daha çok çekileceklerinden, bütün enerjilerini analık görevlerini yerine getirme yolunda harcamaları azalacaktır. İkinci dalga sırasında milyonlarca ana baba belki kendilerinkinden daha iyi bir yaşam sürdürecekleri umuduyla çocukları için yaşamıştır. Çocuklarının toplum içinde daha yukarı mevkilere doğru yükselmesi umudu ana babayı bütün güçleriyle çocuklarını desteklemeye itmiştir. Bugünse orta sınıfa mensup birçok ana baba çocuklarının çok daha zor bir dünyada sosyoekonomik ölçülere göre yukarı değil aşağı doğru gittiğini görüp düş kırıklığına uğramaktadır. Bu nedenle yarın doğacak bir çocuk kendisini çocuğun gereksinmeleri, istekleri hemen karşılanmalıdır tutkusuna kapılmış bir toplumda bulmayacaktır. Eğer bu doğruysa yarının çocuk doktoru çocukların daha disiplinli yaşamaları daha yapılandırılmış olarak yetiştirilmelerini isteyecektir. Ana baba daha az hoşgörülü olacaktır. Sonra gençlik çağı da bugünkü kadar uzun ve acılı bir süreç olmayacaktır. Bugün milyonlarca çocuk ana babadan yalnız birinin yanında, dengesiz bir ekonominin baskıları altında ve 1960'ların çiçek çocuğu kuşağından çok daha az bolluk ve daha az zaman içinde yetişmektedir. Belki Yarının çocukları evde çalışan ana babalarının yanında elektronik köşklerde yetişecektir ve tıpkı ana babanın birlikte yürüttüğü iş çevresine yetişen çocuklardan beklendiği gibi onlardan da yarının elektronik köşkünde aile işlerine katılması, sorumluluk yüklenmesi istenecektir. Bu durumda çocukluk ve gençlik sürelerinin daha kısa ama daha verimli olması beklenebilir. Belki bu çocukların üzerinde yaştaşlarının baskısı da daha az olacaktır. Bu yeni topluma geçiş sırasında işsizliğin çok olduğu yerlerde büyük bir olasılıkla işçi sendikaları bu çocukları ev dışındaki iş piyasasından uzak tutmaya çalışacaktır. Sendikalar ve sendikalı olsa da olmasa da öğretmenler durmadan zorunlu eğitim süresinin daha uzun olması için çalışacaklardır. Onların başarılı olması ölçüsünde çocuklar da boşu boşuna uzayan bir gençlik çağının mahkumu olacaklardır. Onun için de belki de elektronik köşkte erkenden iş sorumluluğu taşımaya alışmış gençlerle, onun dışında ve ağır ağır yetişmiş gençler arasında büyük farklar göreceğiz. Yalnız eninde sonunda eğitimin de değiştiğini görmemiz mümkündür. Çocuk bilginin çoğunu sınıfta değil, sınıfın dışında alacaktır. Sendikaların baskılarına karşın zorunlu eğitim süresi uzatılmayacak, kısaltılacaktır. Katı bir yaş ayrılığı yerine büyük ve küçük çocuklar birbirlerine daha çok karışacaktır. Eğitimle iş hayatı daha çok iç içe olacaktır. Bütün bunların sonucu olarak 3. dalga uygarlığı gençlerde daha az tüketici, yaşlaşlarının etkisine daha az açık, eğlenceye daha az düşkün olmak gibi farklı kişisel özellikler geliştirebilir. Bütün bunlar doğru ya da yanlıştır. Kesin olan bir nokta var. Çocuğun yetişmesi ve dolayısıyla ortaya çıkacak kişilikler farklı olacaktır. Yeni işçi. Yetişkin genç iş hayatına girince yine yeni bir takım güçler onun bazı kişilik özelliklerini ödüllendirip bazılarını cezalandırırlar. İkinci dalga çağı boyunca iş belirli konularda uzmanlaşmayı, aynı hareketi tekrar tekrar ve durmadan yapmayı gerektiriyordu. Bunun sonucu olarak da işverenler zaman kavramına sahip, söz dinleyen ve belirli bazı hareketleri yapmaya razı olan işçiler istemekteydiler. Bu nitelikler okulda geliştirilip iş yerinde ödüllendirildi. Üçüncü dalga toplumda yaygınlaştıkça iş daha az yineleyici bir nitelik almıştır. Bölümeler de azalmış ve her işçi için daha az değil, daha büyük bir bölümü yapmaya başlamıştır. Esnek zaman ve işin temposunun işçiye bırakılması, davranışların senkronize edilmesini artık eskisi kadar gerekli kılamamaktadır. İşçilerden işlerinde daha çok değişiklikle, yeni düzenlemelerle baş etmeye hazırlıklı olmaları beklenmektedir. Bu nedenle bugün işverenlerin daha çok sorumluluktan kaçmayan, yaptıkları işin diğer işlere nasıl bağlandığını anlayabilecek yetenekte olan, değişik koşullara çabuk uyabilen, çevrelerindeki insanlarla duyarlı bir ilişki içine girebilen işçilere ihtiyacı vardır. İkinci dalga uygarlığında bir firma bürokratik nitelikleri olanları ödüllendirirdi. Üçüncü dalgada ise önceden daha az programlanmış, eline ayağına çabuk işçileri arar. Western Elektrik firmasının şirket eğitimi yöneticisi Donald Conover, bunların ikisi arasında her şeyi notada yazıldığı gibi çalan klasik müzik sanatçısıyla hangi şarkının çalınacağı bir kez belirlendikten sonra diğer müzisyenlerden aldığı işaretlere uyarak içinden geldiği gibi çalan cazcı arasındaki gibi bir fark vardır demektedir. Böyle insanlar karmakarışık bir ruh yapısına sahiptirler, bireycidirler ve öbür insanlardan farklı olan yanlarıyla övünürler. Bunlardan 3. dalga sanayinin ihtiyacı olan yığınsallıktan kurtulmuş işçilerdir. Daniel Yankelovich adlı bir araştırmacıya göre Amerikalı işçilerin yalnız %56'sı, çoğunlukla yaşlı olanları, hala eski geleneksel kurallara göre hareket ederler. Onlar en çok yapacakları iş kendilerine açık ve seçik olarak verildiği zaman mutludurlar. Yaptıkları işte bir anlam aramaya kalkmazlar. Buna karşılık işçilerin %17'si şimdiden 3. dalganın benimsediği değerleri benimser. Yankelovich'e göre bunlar her zaman daha çok sorumluluk, yaşamsal önemi daha çok olan işleri yüklenmek arzusundadırlar. Paranın yanında yaptıkları işin bir anlamı olmasını da isterler. İşverenler bu tür işçileri çekebilmek için ödülleri çeşitlendirmişlerdir. Bazı şirketlerin çalıştırdıkları insanlara yalnızca belirli bir takım yan ödemeler vermekle kalmayıp, isteğe bağlı tatiller, sağlık hizmetleri, emeklilik sigortası gibi çeşitli ödüller önermesinin nedeni de budur. İşçi kendi ihtiyacına göre bunlar arasından birkaç tanesini seçer. bütün işçileri harekete geçirebilmek için belirli tek bir dizi ödül yoktur. Sonra yine Yankalovic'e göre önerilen ödülleri arasında işçiyi harekete geçirme bakımından paranın eskisi kadar gücü de kalmamıştır. Kimse bu işçiler artık para istemiyor demiyor. Evet de istiyorlar, ancak bir kere belirli bir gelir sağlandıktan sonra bunların istekleri birbirinden farklı olmaktadır. San Francisco'daki bir banka yöneticilerden birini terfi olarak 20 mil uzaktaki bir başka şubeye göndermeye kalktığı zaman yönetici bunu reddetmiştir. Her gün işe gidip gelme külfetine katlanmak istememiştir. Bundan 10 yıl kadar önce çalışanların ancak %10'u şirketin bir nakil emrine karşı çıkabilirdi. Bugün bu gibi nakil önerileriyle birlikte normalin üzerinde bir zam da verilmesine karşın karşı çıkanların yüzdesi 33 ile 50 arasında değişmektedir. Bir başka şirketin başkan yardımcısı artık şirkete selam çakıp emredilen yere yürümek yerine aileye ve yaşam tarzına değer veriliyor demektedir. Nasıl üçüncü dalga şirketleri kârdan başka şeylere de önem veriyorsa, işçiler de paradan başka şeyleri de göz önünde tutmaktadırlar. Bu arada yıllanmış otorite düzeni de değişmeye başlamıştır. İkinci dalga firmalarında her işçinin bir tek patronu, amiri vardı. İşçiler arasındaki anlaşmazlıklar halledilmek üzere patrona götürülürdü. Yeni düzende durum büsbütün farklıdır. Her işçinin her zaman için birden daha fazla amiri vardır. Farklı düzeyde çalışan ve farklı yetenekleri olan insanlar geçici olarak bir araya gelip özel gruplar oluştururlar. Bu konuda standart bir kitap yazmış olan Davis ve Lawrence'a göre anlaşmazlıklar hemen başvurulacak bir ortak amir olmadan da halledilmektedir. Bu tür bir düzenlemede fikir ayrılıklarının sağlıklı bir şey olabileceği kabul edilir. Farklı görüşlere değer verilir ve insanlar başkalarının kabul etmeyeceğini bilseler bile kendi görüşlerini dile getirirler. Bu sistemde körü körüne itaat eden işçi cezalandırılır, belirli ölçüler içinde kalmak koşuluyla karşı gelen itiraz eden ödüllendirilir. Yaptığı işin bir anlamı olmasını isteyen, yetki konusunu tartışan, bazı şeyleri nasıl yapacağına kendisinin karar vermesini isteyen işçilere ikinci dalga sanayilerinde baş belası diye bakılırdı. Oysa üçüncü dalga uygarlığı onlarsız işleyemez. Şu halde ekonomik sistemin ödüllendirdiği kişilik özelliklerinde bazı değişiklikler olduğunu görüyoruz. Bu değişikliklerin yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan toplumsal kişiliği etkilememesi imkansızdır. Yeni bir ahlak anlayışı. Üçüncü dalga uygarlığında kişinin gelişmesini sağlayan yalnız çocuk bakımı, eğitimi ve iş değildir, başka etkiler de rol oynamaktadır. Daha önce ekonominin biri alışveriş için üretim, diğeri kendimiz için üretim olmak üzere iki sektörden oluştuğunu söylemiştim. Bu sektörlerin her birinin bizim üzerimizde psikolojik etkileri vardır. Her biri kendi ahlak anlayışını, kendi değerler sistemini ve kendi başarı anlayışını birlikte geliştirir. İkinci dalga sırasında piyasa ekonomisinin çok yaygınlaşması hep bana zihniyetinin gelişmesini teşvik etmişti. Bu anlayışta başarı sadece ekonomik alanda başarı şeklinde anlaşılmıştır. Üçüncü dalganın gelmesiyle kendi işini kendin gör zihniyeti yaygınlaştı, alışveriş yerine tüketim için üretim belki de sadece bir merak işi olmakla kalmayacak, daha da yayılacak ve ekonomik önemi artacaktır. Zamanımızın ve enerjimizin gittikçe daha büyük bir bölümünü bu tür faaliyete ayırınca bunun yaşamımızı şekillendirdiğini ve toplumsal kişiliğimizi etkilediğini göreceğiz. Piyasa ahlakı insanları sahip oldukları şeylere göre bir değer sıralamasına tabi tutardı. Tüketmek için üretimin birlikte getirdiği ahlak anlayışı ise daha çok insanların neler yapabileceğine değer verir. Çok paraya sahip olmak yine de saygınlık sağlar ama başka özellikler de önemlidir. Bu özellikler arasında kendine güvenme, zor koşullara uyup hayatta kalabilme yeteneği, elleriyle bir şeyler yapabilme becerisi de vardır. Sonra alışveriş için üretim ya da piyasa ahlakı insanın kendisini tek bir işe adamasını över. Oysa yeni ahlak anlayışını dengeli bir gelişmeden yanıdır. Çok konuda yetenekli olmak övünülecek bir şeydir. Üçüncü dalga ekonomide iki sektör arasında denge sağladıkça insanların yaşamında da denge gittikçe daha çok aranır bir şey olmuştur. Ekonomik faaliyetlerdeki bu değişiklik insanların yaşamına bir başka değişiklik daha getirir. Piyasa için üretim yapılan yerlerde insanların çoğu sayılarla sözcüklerle boğuşurlar ya da ancak çok az tanıdıkları insanlarla temas ederler. Belki bundan hoşlananlar da vardır ama genel olarak bu tür bir çalışma insanı çevresinden soyutlar. Ortada elle tutulur, gözle görülür bir temas olanağı kalmaz. Bugün el işlerinin, bahçede yapılan çalışmaların övülmesinin bir nedeni de bu kopukluğa gösterilen tepkidir. Tüketim için üretimde ise çevremizle çok daha somut ilişkiler içine gireriz. İnsanlar zamanlarının bir bölümünü piyasa için üretime, bir bölümünü de kendi tüketimleri için üretime ayırmaya başlayınca soyutla somutun bir arada tadına varma olanağını bulurlar. Tüketim için üretim ahlakı 300 yıl hor görüldükten sonra el işine yeniden saygınlık kazandırmıştır. Bu yeni dengenin de kişilik özelliklerin dağılımını etkilemesi olasılığı çoktur. Kısacası, ekonominin bütünü içinde tüketim için üretim oranı arttıkça, psikolojik yapımızda yeniden değişiklikler olacaktır. Ekonominin bu iki sektöründeki köklü değişiklikler, çocuk yetiştirmedeki, eğitimdeki değişikliklerle birlikte kişilik yapımızı en azından 300 yıl önce sanayi devriminin değiştirdiği kadar köklü bir şekilde değiştirebilir. Hatta bütün bu tahminler yanlış çıksa, yeni yeni görmeye başladığımız değişiklikler tümüyle yön değiştirse bile, psikosferin altüst olmasını beklememiz için çok önemli bir neden daha vardır. Bu neden iki kelimeyle özetlenebilir: haberleşme devrimi. Haberleşmenin etkisi. Haberleşme ile kişilik arasında karmaşık ama koparılamayacak türden bir bağ vardır. Bütün haberleşme düzenimizi değiştirip de insan olarak değişmeden kalmayı bekleyemeyiz. Haberleşme düzeninde bir devrim, kişilik yapımızda bir devrim demektir. İkinci dalga süresince insanlar kitlesel bir şekilde üretilmiş bir imajlar denizinde yüzmekteydiler. Merkezden yönetilen nispeten az sayıda gazete, dergi, radyo ve televizyon ve film, eleştiricilerin deyimiyle eklemsiz, tek düze bir bilinç yaratmıştı. İnsanlar sürekli olarak kendilerinin nispeten az sayıda rol modelleriyle kıyaslamaları ve yaşayış tarzlarını tercih edilebilecek birkaç şekile göre değerlendirmeleri için teşvik ediliyorlardı. Bunun sonucu olarak toplumca onaylanan kişilik çeşitleri sayı bakımından sınırlıydı. Bugün haberleşme düzeninin yığınsallığını yitirmesi ortaya insanın kendisini kıyaslayabileceği çok sayıda rol modeli ve yaşam tarzının çıkmasına neden oldu. Üstelik yeni haberleşme düzeni bizde blok halinde imajlar yerine küçük küçük parçalar vermektedir. Tutarlı bir takım bütünler arasında bir seçim yapmak yerine bir takım parçaları dilediğimiz bir şekilde bizim bir araya getirmemiz istenmektedir. Tabii bunun yapılması çok daha güçtür. Onun içindir ki bugün milyonlarca insan kendilerine bir kişilik bulabilmek için yırtınıp durmaktadırlar. Bu yırtılma sırasında kendi özelliklerimizi, bizi başkalarına benzemeyen bir insan yapan yanlarımızı keşfederiz. Böylece kendimizle ilgili imajımız değişir, başkalarının da bizi bir birey olarak kabul etmesini, bize o şekilde muamele etmesini isteriz. Bu da tam yeni üretim sisteminin bu şekilde insanlar istediği bir sırada olmaktadır. Üçüncü dalganın haberleşme sistemi sadece kişisel olan yanlarımızı kristalize etmekle kalmaz, bizi kendi imajımızı üretmeye de iter. Alman şair Hans Magnus Enzensberger, eski haberleşme sisteminin alıcı ile verici arasında yaptığı teknik ayrımın toplumdaki üretici ile tüketici ayrımını yansıttığını söylemiştir. Yani bütün ikinci dalga boyunca profesyonel haberciler dinleyiciler için haberler üretmiştir. Dinleyicilerin elinde mesajlar gönderenlere cevap vermek olanağı yoktur. Yeni haberleşme araçlarının en önemli özelliği ise karşılıklı ilişki kurulmasına imkan vermesidir. Bunları kullanan herkes dışarıdan mesajlar aldığı gibi dışarıya mesajlar da gönderebilir. Çift yönlü kablolu televizyon, video kaset, ses alma makineleri bireyin emrine bir takım haberleşme araçları getirmektedir. Haberleşmedeki devrim herkesin kendisiyle ilgili imajının da daha karmaşık olmasına, dolayısıyla kişisel özelliklerimizin daha da artmasına yol açar. Çeşitli imajları deneme süresini hızlandırır ve bunu bütün dünyaya yayma olanağını verir. Bütün bunların kişiliğimizi ne şekilde etkileyeceğini hiç kimse düşünmemektedir. Çünkü daha önceki uygarlıklarda hiçbir zaman böyle güçlü araçlara sahip olmamıştık. Hızla girdiğimiz dünya, geride bıraktığımız dünyadan o denli farklı ki, bu konudaki bütün tahminlerimiz sağlam temeller üzerine oturmuş olmaktan çok uzaktır. Kesin olan, bir takım güçlerin bazı özellikleri geliştirmek, bazılarını baskı altına almak suretiyle toplumsal kişiliği değiştirmeye yönelmiş olmasıdır. İkinci dalga uygarlığından uzaklaşmakla yalnız bir enerji sistemini bırakıp başkasına almak ya da bir teknolojik temelden bir başkasına geçmekle kalmıyoruz, iç yapımızı da değiştiriyoruz. Bu bakımdan geleceği ikinci dalga ölçüleri içinde düşünmek saçmadır. Eğer öncüllerimiz kısmen doğruysa, yarının bireyleri arasında şimdi olduğundan daha fazla fark olacaktır. Onların daha büyük bir bölümü çok daha çabuk gelişecek, çok daha genç yaşta sorumluluk yüklenebilecek, farklı koşullara çok daha kolay uyabilecektir. Otoriteye kuzu kuzu boyun eğmeyeceklerdir. Para isteyecekler ve bunu kazanmak için çalışacaklardır. Ama hiçbir zaman yalnız para için çalışmayacaklardır. Her şeyden önemlisi hayatta denge arayacaklardır. Oyunla iş arasında, üretimle tüketim için üretim arasında, kafa işiyle el işi arasında, soyutla somut arasında, öznellikle nesnellik arasında denge. Sonra kendi kendileri hakkında bugüne kadar gelmiş geçmiş insanlardan çok daha karmaşık bir imajları olacaktır. Üçüncü dalga uygarlığı olgunlaşınca umarız üstün insan değil, Göteler, Aristolar ya da Hitler yetiştiren bir ırk değil, sadece insan diyebileceğimiz insanlar ve insancıl diyebileceğimiz bir uygarlık yaratacağız. Ancak bu sonucun elde edilebilmesi, dürüst bir uygarlığa tehlikesiz bir şekilde geçişin sağlanabilmesi için bir şeye daha ihtiyacımız var. Siyaset alanında bir takım değişikliklerin yapılmasına. Bu son sayfalarda bunu inceleyeceğiz. Çünkü geleceğin politikasını geleceğin kişiliğine uyması gerekir. 24. Bölüm. Değişen politik yapı. Enerji alanında, teknolojide, aile yaşamında, haberleşmede bu kadar köklü değişiklikler olunca, politik düzeyde de eninde sonunda köklü bir değişikliğin olmaması imkansızdır. Sanayi dünyasının bütün siyasal partileri, meclisleri, kongreleri, başkanlıkları, başbakanlıkları, mahkemeleri, kısacası topluca aldığımız kararları uygulamakta yararlandığımız araçların hepsi çağ dışı kalmıştır. Yakında değişecektir. İkinci dalganın siyasal yapısıyla üçüncü dalga uygarlığının işlerlik kazanması mümkün değildir. Şimdi biz yeni politik araçlar icat etmek zorundayız. Bu üçüncü dalganın politik mesajıdır. Korkunç bir boşluk. Daha farkında değiliz ama bugün tanık olduğumuz şu ya da bu hükümet bunalımı değil, temsili demokrasinin her türlü şeklinin geçirdiği bir bunalımdır. İkinci dalganın siyasal teknolojisi sırasıyla her ülkede teklemeye, falso yapmaya başlamıştır. Amerika'da toplumun karşılaştığı yaşamsal sorunlarda karar verme mekanizmasının paralize olduğunu görmekteyiz. Ekonominin üzerinde bomba gibi patlamasına, bağımsızlığı, askeri güvenliği tehdit etmesine, bitmek bilmeyen kongre araştırmalarına, başkanın tekrar tekrar ricalarına rağmen OPEC ambargosundan 6 yıl sonra bugün Amerikan siyasal mekanizması hala yerinde saymaktadır. Hala tutarlı bir enerji politikası geliştirilememiştir. Bunu sadece enerji politikasında görmüyoruz. Amerika'nın bugün geniş kapsamlı bir kentleşme politikası yoktur. Bir aile politikası yoktur, bir çevre politikası yoktur, bir teknoloji politikası yoktur. Amerika dışındaki eleştiricileri dinlersek, elle tutulur bir dış politikası da yoktur. Kaldı ki bu politikalar olsa bile Amerika'nın siyasal sistemi bunları bir öncelik sırasına göre dizip bütünleştirmekten de acizdir. Bu boşluk, karar verme mekanizmasının Başkan Carter tarafından felç, kokuşmuşluk, sürüklenip gitme gibi sözcüklerle betimlenmesini gerektirecek kadar kötü bozulmuş olduğunu gösterir. Karar alma mekanizmasının işleyemez bir hale gelmesi bir partinin ya da bir başkanın kusuru değildir. Bunun böyle olacağı 1960'lardan beri belli oluyordu. Nedeni de daha derinde yatan yapısal sorunlardı. Bu sistem içinde kalındığı sürece ister cumhuriyetçi ister demokrat hiçbir cumhurbaşkanı bir çözüm getiremez. Bu siyasal sorunlar aile, okul, şirket gibi öbür temel toplumsal kurumların dengesini de bozmaktadır. Aile hayatı üzerinde doğrudan doğruya etkisi olan bir sürü yasa birbiriyle çelişki halindedir. Dolayısıyla da aile bunalımını arttırmaktadır. Eğitim sistemine gelince tam öğrenci yaşındaki nüfusun azalmaya başladığı şu sırada devlet okul yapımı için gereksiz para ayırmaktadır. Bu yüzden bir sürü okul binası yapılacak ve tam daha önemli başka işler için paraya ihtiyaç olduğu sırada bu fon kesilecektir. Şirketler de o kadar kaypak bir politik zemin üzerinde bulunmaktadırlar ki hükümetlerin kendilerinden neyi isteyip neyi istemediklerini anlamakta güçlük çekmektedirler. Bir bakıyorsunuz Kongre, General Motors'dan ve öbür otomobil fabrikalarından çevre temizliği düşüncesiyle arabalara katalitik konvertör yerleştirmesini istiyor. Tam GM bunu sağlamak için 300 milyon dolar yatırıp ayrıca bu aygıtta kullanılacak değerli metal alımı için 10 yıllık bir sözleşmeye 500 milyon dolarlık bir çek imzaladığı sırada devlet konvertörlü arabaların konvertörü olmayan arabalardan 35 kere daha fazla sülfürik asit çıkarttığını ilan ediyor. Sonra başını almış giden bir düzenleme mekanizması durmadan düzenleyici bir takım kurallar getirmektedir. Bunların toplamı yılda 45 bin sayfa tutmaktadır. Yalnız çelik imalatı ile ilgili olarak federal hükümetin koyduğu 5600 kural vardır. Büyük bir ilaç fabrikası olan Eli Lilly'nin hükümetin gönderdiği soru cetvellerini doldurmak için ayırdığı zaman, kalp ve kanser hastalıkları konusunda yaptığı araştırmalara ayırdığı zamandan fazladır. Petrol şirketi Exxon'un Federal Enerji Bürosu'na gönderdiği bir tek raporun kalınlığı 445 bin sayfadır. Yani aşağı yukarı 1000 cilt. Bu kararsızlık yalnız Amerika'da rastlanan bir olgu da değildir. Fransız, Alman, Japon, İngiliz, İtalyan ve de sanayileşmiş komünist ülkelerin devletlerinde de aynı hastalık belirtileri görülmektedir. Japonya'da başbakan şöyle diyor: "Dünyanın her yanında demokrasilerin bir bunalım geçirdiğini işitiyoruz. Tartışılmakta olan onun sorunlara çözüm getirebilme yeteneğidir. Japonya'da da parlamenter demokrasi bir sınav geçirmektedir." Bütün bu ülkelerde karar verme mekanizmaları ilgisiz bir takım verilerin yükü altında gittikçe daha çok ezilmekte, zorlanmakta, işleyemez hale gelmektedir ve bilinmeyen bir takım tehlikelerle karşılaşmaktadır. Devlet yöneticileri önemsiz bazı sorunlarla boğuşup dururken öncelikle alınması gereken bir takım kararları da ya hiç alamıyorlar ya da yanlış alıyorlar. Ve çok önemli konularda karar aldıkları zaman da çok geç kalmış oluyorlar, dolayısıyla istedikleri sonucu elde edemiyorlar. Bir İngiliz parlamenteri şöyle diyor: "Yasama organında birçok sorunu hallettik. Enflasyonla mücadele için 7 yasa çıkardık. Birçok haksızlığı düzelttik. Çevre sorununu çözdük. Daha bir sürü soruna tekrar tekrar çözüm getirdik. Ama sorun yine aynen duruyor. Yasama organı çalışmıyor." Bir Amerikalı televizyon konuşmacısı ise durumu şöyle özetliyor: "Ülkenin durumu at arabasına benziyor. Atlar gemi azıya almış kaçıyor. Arabacı dizginlere asılmış çekiyor ama atlar bana mısın demiyor. Bu yüzdendir ki en yüksek mevkilerde olanlar dahil birçok insan kendisini aciz içinde hissetmektedir. Amerikalı bir senatör bana doğru dürüst bir iş yapamamaktan yakındı. Deliler gibi çalıştığını, durmak bilmediğini, sağa sola koştuğunu, toplantılara katıldığını, daima bir baskının altında olduğunu, aile hayatını mahvettiğini söyledi. Değer mi?" diye sordu. Bir İngiliz parlamenter de aynı şeyleri söyledi ve İngiliz parlamentosunu bir tarihsel kalıntıya, bir müzeye benzetti. Beyaz Saray'da çalışan bir görevli, devlet başkanının bile kendini aciz hissettiğini anlattı. Zamanında doğru dürüst kararlar alınmasının gittikçe daha çok imkansızlaşması, toplumdaki iktidar ilişkilerini de değiştirmektedir. Normal durumlarda her toplumda seçkinler siyasal sistemi kendi amaçlarını gerçekleştirmek için kullanırlar. Onların güçlülüğünü istediklerini yapmaları, istemediklerini de engellemeleriyle ölçülür. Ama bunu yapabilmek için olayları önceden kestirebilmeleri ve yönlendirebilmeleri gerekir. Yani dizginleri çekeceksin ve atlar duracak. Bugün seçkinler kendi yaptıkları işlerin bile ne sonuç vereceğini kestiremeyecek durumdadırlar. İçinde çalıştıkları siyasal sistem o kadar çağdışı, o denli olayların gerisinde kalmış bulunuyor ki, bütün bütüne seçkinlerin kontrolünde olduğu zaman bile yapılan işler geri tepiyor. Hemen şunu ekleyelim: seçkinlerin elinden kaçan iktidar toplumun geri kalan bölümünün eline geçmiştir demiyoruz. Böyle bir transfer, böyle bir aktarma olmamıştır. İktidar gittikçe daha çok rastlantıların tutsağı olmuştur. Şu anda kim neden sorumludur, neye yetkilidir ve bu yetkisi daha ne kadar sürecektir kimse bilmemektedir. Bu yarı anarşi içinde halk gittikçe daha kuşkucu olmakta, artık temsilcilerini değil, bizzat temsil edilme olanağını küçümsemekte, bunun varlığından şüphelenmektedir. Bunun sonucu, ikinci dalga sırasında bir güven ritüeli olan seçimin çekiciliğiyle birlikte Amerika'da seçimlere katılma her yıl biraz daha azalmaktadır. 1976 yılındaki başkanlık seçimlerinde seçme hakkı olan vatandaşların %46'sı evinde oturmuş, sandığa gitmemiştir. Bu demektir ki bir cumhurbaşkanı seçmenlerin %25'inin, bütün vatandaşların %8'inin oyuyla seçilmiştir. Yeni bir araştırma seçmenlerin sadece %12'sinin seçimlere önem verdiğini göstermiştir. Buna paralel olarak siyasal partiler de çekiciliklerini yitirmektedirler. 1960 ile 1972 yılları arasında herhangi bir partiye üye olmayanların sayısı %400 artmıştır. Böylece 100 yıldan beri ilk kez 1972 yılında bir partiye bağlı olmayanların sayısı iki büyük partiden birinin üye sayısına eş olabilmiştir. Başka ülkelerde de buna benzer gelişmeler var. 1979 yılına kadar İngiltere'yi yönetmiş olan İşçi Partisi iyice küçülmüştür. Bugün 56 milyon nüfusu olan bir ülkede bu partinin 100 bin faal üyesi varsa mutlu olabilir. Japonya'da bir gazete, artık seçmenler kendi hükümetlerine pek güvenmemektedirler, liderleriyle aralarında kopukluk olduğunu hissetmektedirler diye yazmaktadır. Danimarka'da da siyasal konulara karşı bir kayıtsızlık görülmektedir. Danimarkalı bir mühendis bunu, görünüşe göre politikacılar gidişatı durdurmaktan aciz diye açıklamaktadır. Sovyetler Birliği'nde rejime karşı çıkan yazar Viktor Nekipelov, son 10 yılda karmaşanın arttığı, ekonomi alanındaki düzensizliğin bir felaket haline alacak kadar büyüdüğü, hayat pahalılığının yükseldiği yeterli yiyecek maddesi bulunmadığı, suçun, alkolizmin, hırsızlığın sayısının arttığı görülmüştür. Fakat en önemlisi bugünkü liderlerin halkın gözünden düşmesidir diye yazmaktadır. Vatandaşlar liderlerine ve devlet memurlarına artık kızmamakta, onları aşağılık görmekte, küçümsemektedirler. Durmadan değişiklikler geçiren bir toplumda bir denge unsuru, topluma yön verecek bir dümen olması gereken siyasal sistemin çöktüğünü, kontrolden çıktığını hissetmektedirler. Burayı kim yönetiyor diye Washington'da bir araştırma yapan bir grup siyasal bilim adamı çok basit bir yanıtla karşılaşmışlardır. Hazırladıkları rapor İngiltere'deki Essex Üniversitesi profesörlerinden Anthony King tarafından şöyle özetlenmiştir. Verilecek en kısa yanıt, hiç kimse, burayı kimse yönetmiyor olmalıdır. Yalnız Amerika'da değil, üçüncü dalganın etkilerini hissetmeye başlayan ikinci dalga toplumlarının çoğunda gittikçe büyüyen bir iktidar boşluğu vardır. Özel ordular. Bu boşluğun getirebileceği tehlikelerin çapı geriye 1970 yılların ortalarına bakınca daha iyi anlaşılabilir. O yıllarda OPEC ambargosunun sonucu olarak enerji ve ham madde sıkıntısı çekilmekteydi, işsizlik artmıştı, dolar baş aşağı gitmekteydi ve Asya'da, Afrika'da, Güney Amerika'da yeni bir ekonomik düzenlemeye gidilmesi istenmekteydi. İşte o sıralarda birbiri ardından birçok ikinci dalga toplumunda hastalık belirtileri görülmeye başladı. Hoşgörü ve karşılıklı saygı diyarı diye bilinen İngiltere'de emekli generaller düzeni sağlamak için özel ordular kurmaya başladılar. Yeniden ortaya çıkan faşizm akımı Ulusal Cephe adı altında hareket ederek 90 seçim bölgesinde aday çıkardı. Faşistler ve solcular Londra sokaklarında neredeyse göğüs göğüse savaşmaya başladılar. İtalya'da sol faşistler, yani Kızıl Tugaylar, adam öldürme, adam kaçırma faaliyetlerini arttırdılar. Polonya'da enflasyonla mücadele edebilmek için hükümetin besin maddelerinin fiyatını arttırmaya kalkması ülkeyi bir devrimin eşiğine getirdi. Terörist cinayetlerinden sarsılan Batı Almanya'da aceleyle McCarthy'ninkine benzeyen bir takım önlemler alındı. 1970'lerin sonlarına doğru kısmen ve geçici olarak kendini toparlayınca, bu siyasal dengesizlik belirtileri azalmaya başladı. İngiltere'deki özel ordular hiçbir savaşa sokulmadılar. Kızıl Tugaylar Aldo Moro'yu öldürdükten sonra yeniden toparlanmak üzere geri çekildiler. Japonya'da yeni rejim aksamadan yerine oturdu, Polonya hükümeti asilerle iriti bir barış anlaşmasına vardı. Amerika'da sisteme karşı çıkarak iş başına gelen Jimmy Carter, halk tarafından eskisi kadar tutulmamakla beraber kıl payıyla durumu kurtarabilmiş görülmektedir. Yine de bu istikrarsızlık belirtileri bizi ikinci dalgaya özgü politik sistemler bir fırtına daha atlatabilirler mi diye düşündürmelidir. Çünkü 1980'lerin, 1990'ların bunalımları eskilerine oranla çok daha yıkıcı, çok daha etkili olacaktır. İran'da 1-2 vananın kapanması, Amerika'da benzin kuyruklarında bu kadar büyük karışıklıklara neden olursa, Suudi Arabistan'ın bugünkü yöneticilerinin sille tokat iş başından uzaklaştırılması halinde kim bilir neler olabilir. Hem yalnız Amerika'da da değil. Az ötede Kuzey ve Güney Yemen arasında acımasız bir savaş sürerken, petrodoların, göçmen işçilerin, aşırı Filistinlerin akınıyla ülke dengesini kaybetmişken, dünya petrolünün %25'ini elinde tutan bu aile sanki hiçbir şey olmamış gibi sonsuza dek yerinde kalabilir mi? Bırakınız Gavar'daki ve Abqaiq'daki petrol kuyularına bir sabotaj yapılmasını, Riyad'da bir darbe, dinsel bir ayaklanma, bir devrim olmayışı durumunda, Washington'da, Londra'da, Paris'te, Moskova'da, Tokyo'da ve Tel Aviv'de şok geçiren politikacıların gösterecekleri tepki ne denli akılcı olabilir? Eğer Şeyh Yamani, kurbağa adamların Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi batırarak bütün dünyanın ihtiyacı olan petrolün yarısının gönderilmesini engelleyeceklerini haber aldığı bildirirse, Doğu'nun ve Batı'nın çok çalışmaktan bitkin düşmüş bu sinirli, ürkek politikacılarının tepkisi ne olur? O boğazın öbür yakasında, kendi ülkesinde bile doğru dürüst huzuru sağlayamayan İran'ın bulunduğunu görmek herhalde insana güven vermez. Bir de şöyle düşünelim. Meksika kendi petrolünü ciddi olarak işletmeye başlıyor ve birden ülkeye petropezoların dolduğunu görüyor. O zaman ne olacak? Ülkede iktidarı elinde bulunduran oligarşi, bu yeni varlığı ızdırap içinde olan yarı aç yarı tok köylülere dağıtmayı bırakalım becerebilir miyi isteyecek mi? Ve bu ülkedeki gerilla faaliyeti bir savaş haline almadan yapabilir mi? Amerika'nın yanı başında böyle bir gerilla savaşı çıkacaksa Washington'ın tepkisi ne olur? Ya da Güney Kaliforniya ve Teksas'taki gettolarda yaşayan Meksika kökenli yoksul insanların tepkisi? Bugünkü savrukluğu dağınıklığı içinde bir kongreden ve bir Beyaz Saray'dan bu çapta bir bunalım karşısında biraz olsun akıllıca bir karar çıkabilir mi? Daha şimdiden makroekonomik güçleri kontrol altına tutamayan hükümetler uluslararası para sisteminin bocalamalarıyla hatta tümüyle çökmesiyle baş edebilirler mi? Çeşitli paralar üzerinde hemen hemen hiç kontrol yok. Euro paralar pıtrak gibi bitiyor, tüketicilerin, şirketlerin, hükümetlerin kullandığı krediler balon gibi şişiyor. Bu durumda önümüzdeki yılların ekonomik açıdan istikrarlı olması hala beklenebilir mi? İşsizliğin ve enflasyonun başını alıp tırmanması karşısında kredi piyasasının çökmesi ya da başka türlü bir ekonomik felaket sonucu özel orduların kullanıldığını görürsek şaşırmamalıyız. Ve son olarak ortalıkta gördüğümüz binlerce dinsel kült siyasal amaçlarla örgütlenirlerse ne olur? Üçüncü dalganın yığınsallıktan uzaklaştırıcı etkisiyle büyük dinler küçük küçük parçalara bölündükçe ortaya kendi kendilerini papaz, rahip, dinsel lider ilan etmiş kimselerin peşine takılmış oldukça disiplinli siyasal toplulukların çıkması tehlikesi vardır. 9. kaset 1. yüzün sonu.